Ayrım 3.
Ayrı yol. André Gide. Sayfa 46. 5. Bir sırada daha fazla kalmamız gerekiyordu. Şubat yağmurları geçtikten sonra sıcak fena halde bastırdı. Sağanak yağmurla geçirdiğimiz birçok çekilmez günlerden sonra bir sabah birdenbire mavilikler içinde uyandım. Kalkar kalkmaz en yüksek taraçaya koştum. Gök bir uçtan bir uca dupduruydu. Daha şimdiden yakıcı güneş altında buğular yükselmeye başlamıştı. Vaha baştan başa tütüyordu. Taşmış elvedin homurtusu duyuluyordu uzaktan. Hava öylesine duru, öylesine hafifti ki daha iyi olduğumu hissettim hemen. Marcel'in geldi. Dışarıya çıkmak istedik ama o gün çamur bizi evde bağladı. Birkaç gün sonra Lucif'in bahçesine dönüyorduk. Saplar ağır, yumuşak, suyla şişmiş görünüyorlardı. Bekleyişini o zamanlar bilmediğim bu Afrika toprağı, uzun günler boyunca su altında kaldıktan sonra, şimdi suyla sarhoş, yeni öz sularla pırıl pırıl kış uykusundan uyanıyordu. Yankısını ve bir benzerini içimde duyduğum, kendinden geçmiş bir ilkbaharın etkisiyle gülüyordu. Aşur ile Moktir de bizimle geliyorlardı ilkin. Günde hepsi yarım franka mal olan hafif dostluklarından hala tat alıyordum. Ama çok geçmeden bıktım onlardan. Artık örnek sağlıklarına ihtiyaç duyacak kadar zayıf olmadığımdan, oyunlarından da sevincime gerekli gıdayı bulamaz olduğumdan aklımın coşkunluğunu Marcel'ine yönelttim. Bundan duyduğu sevince bakarak daha önce kederlenmiş olduğunu fark ettim. Kendisini sık sık terk ettiğim için bir çocuk gibi özür diledim. Değişken garip huyumu zayıflığıma yükledim. Şimdiye kadar sevmek için fazla yorgun olduğumu ama bundan böyle sağlığımla birlikte aşkımın da gelişeceğini hissettiğimi belirttim. Doğru söylüyordum ama henüz pek zayıftım şüphesiz. Çünkü ancak bir aydan fazla bir zamandan sonra arzuladım Marcel'ini. Bu arada sıcak her gün artıyordu. Bizi Biskra'da tutan hiçbir şey yoktu. Beni sonra gene buraya çağıracak güzelliğinden başka. Yola çıkmaya birdenbire karar verdik. Bavullarımız 3 saatte hazırlandı. Tren ertesi gün şafakta kalkıyordu. Son geceyi hatırlıyorum. Ay neredeyse dolunaydı. Ardına kadar açılmış penceremden olduğu gibi odama giriyordu. Marcel'in uyuyordu sanırım. Ben yatmıştım ama uyuyamıyordum. Bir çeşit mutlu ateşle yandığımı duyuyordum. Bu da hayatın ateşinden başka bir şey değildi. Kalktım, ellerime yüzüme su çarptım. Sonra camlı kapıyı iterek dışarı çıktım. Vakit epeyce ilerlemişti. Çıt yoktu. Yaprak kımıldamıyordu. Hava bile uyumuş gibiydi. Uzaklardan Arap köpeklerinin sesleri duyuluyordu. Çakallar gibi bağırıyorlardı bütün gece. Önümde küçük avlu, duvar karşımda, buraya eğri bir gölge parçası yolluyordu. Düzenli aralıklarla dikilmiş hurma ağaçları renksiz, cansızdılar. Bir daha kımıldamamak üzere hareketsizleşmiş gibiydiler. Ama uykuda bile bir hayat vuruşu duyulur. Burada hiçbir şey uyur gibi değildi. Her şey ölü gibiydi. Bu durgunluktan ürperdim. İçimi hayatımın acılı duygusu doldurdu birdenbire. Sanki karşı gelmek, varlık göstermek, sessizlikte kederlenmek içindi bu. Pek şiddetliydi. Sızılı da denilebilirdi. Hem de öyle sızılıydı ki hayvanlar gibi bağırabilseydim, bağırırdım. Elimi tuttum, hatırlıyorum. Sol elimi sağ elime aldım. Onu başıma götürmek istedim ve bunu yaptım. Neden mi? Yaşadığımı kendi kendime ispatlamak ve bunu çok güzel bulmak için. Alnıma, göz kapaklarıma dokundum. Bir titremedir aldı beni. Bir gün gelecek diye düşündüm. Bir gün gelecek, susuzluğunu duymaz olacağım. Suyu dudaklarıma götürmek için bile yeterince gücüm olmayacak. Eve döndüm ama tekrar yatmadım. Bu geceyi sabitlemek, hatırasını düşünceme yerleştirmek, onu tutmak istedim. Ne yapacağım konusunda kararsızdım. Masanın üstünden bir kitap, İncil aldım. Gelişi güzel açtım. Ay ışığına doğru eğilmiştim, okuyabiliyordum. İsa'nın Petrus'a söylediği şu sözleri bir daha hiç unutamayacağım, şu sözleri okudum. Şimdi kendi kuşağını kendin bağlıyorsun ve gitmek istediğin yere gidiyorsun. Ama ihtiyarladığın zaman ellerini uzatacaksın, ellerini uzatacaksın. Ertesi gün şafakta yola çıktık. 6. Yolculuğun her aşamasından söz etmeyeceğim. Kimileri bulanık bir hatıra bıraktı yalnızca. Sağlığım bazen çok iyi, bazen çok kötüydü. Hala soğuk rüzgar da sendeliyor, bir bulutun gölgesiyle kaygılanıyordu. Sinirsel durumum da sık sık huzursuzluklara yol açıyordu. Ama hiç değilse ciğerlerim iyileşiyordu. Her yeniden düşüşün süresi de, tehlikesi de azalmıştı. Nöbetler eskisi kadar şiddetliydi ama bedenim onlara karşı daha iyi silahlanmıştı. Tunus'tan Malta'ya, sonra da Sirakuza'ya geçmiştik. Dilini, geçmişini bildiğim klasik toprağa dönüyordum. Hastalığımın başından beri hayvanlar, çocuklar gibi hiç düşünmeden, kurallara aldırmadan kendimi sadece yaşamaya vermiştim. Artık hastalıkla eskisi kadar ilgilenmediğimden hayatım yeniden belirli ve bilinçli bir hal alıyordu. Bu uzun can çekişmeden sonra aynı olarak yeniden doğduğumu, şimdimi geçmişime bağladığımı sanmıştım. Yabancı, yeni bir evrenin ortasında kendimi aldatabilirdim. Ama burada aldanmak olmazdı. Burada her şey beni hala şaşırtan şeyi öğretiyordu bana. Değişmiştim. Sirakuza'da ve daha uzaklarda çalışmalarıma yeniden başlamak, eskisi gibi geçmişi derinden derine inceleme işine yeniden dalmak istediğim zaman, içimde bir şeyin bu işin zevkini silmemiş olsa bile değiştirdiğini sezdim. Şimdiki zaman duygusuydu bu. Geçmişin tarihi artık benim için Biskra'nın küçük avlusundaki gece gölgelerinin durgunluğuna, tüyler ürpertici değişmezliğine, ölümün hareketsizliğine bürünüyordu. Önceleri zihnimi netleştiren bu değişmezliği severdim. Her şeyden önce tarihteki bütün olaylar bana müzelerdeki eşyalar gibi, hatta bir ot koleksiyonundaki bitkiler gibi görünüyordu. Bu bitkilerin iyice kurumuş olması, bir zamanlar bolca öz sularının olduğunu, güneşin altında yaşamış olduklarını unutmama yardım etmişti. Şimdi tarihten hala zevk alabiliyorsam, onu bugün de hayal ederek alabiliyordum. Böylece büyük siyasi olayların bende uyandıracakları coşkunluk, şairlerin ya da bazı eylem adamlarının içimde yeniden hayat bulan coşkunluğundan çok daha aşağılarda kalacaktı. Sirakuza'da Teokritos'u yeniden okudum. Onun güzel atlı çobanlarının, benim Biskra'da sevdiklerimin ta kendileri olduklarını düşündüm. Her adımda uyanan derin bilgilerim aklımı karıştırıyor, sevincimi köstekliyordu. Bir Yunan tiyatrosu, bir tapınak gördüm mü, onu yeni baştan, soyut olarak kurmadan edemiyordum. Kalan yıkıntılar eski şenlikleri düşündürüyordu bana. Eski şenliklerin ölmesi üzülmeme yol açıyordu. Ölümden dehşet duyuyordum. Yıkıntılardan kaçar oldum bu yüzden. Latomya diye adlandırılan, limonları, portakalların kekremsi tadını veren basık bahçeleri, papirüsler arasında hala Proserpina'ya ağlamak için aktığı günkü kadar mavi akan Kyane'nin kıyılarını geçmişin en güzel anıtlarından üstün tutar oldum. Eskiden koltuklarımı kabartan bilgimi küçümser oldum. Eskiden bütün hayatım olan bu araştırmaların benimle tamamıyla tesadüf eseri ve anlaşmalı bir bağıntıları varmış gibiydi artık. Kendimi bambaşka buluyordum ve ne kadar güzel ki onların dışında yaşıyordum. Bir uzman olarak budalı olduğumu düşündüm. Peki ya insan olarak kendimi tanıyor muydum? Daha yeni doğuyordum ve ancak doğmakta olduğumu bile biliyordum şimdilik. Öğrenilmesi gereken buydu işte. Ölümün kanat dokundurduğu kimse için eskiden önemli görünen artık önemli değildir. Başka şeyler önemlidir. Eskiden önemli görünmeyen ya da var oldukları bilinmeyen şeyler. Zihnimizdeki sinilmiş bilgiler yığını bir fondöten gibi kavlanır, sonra yer yer etin kendisini gizlenen gerçek yaratığı gösterir. O zamandan sonra bu kişiyi keşfettiğimi ileri sürdüm. Gerçek yaratığı, ihtiyar adamı, İncil'in istemediği kimseyi, çevremde her şeyin, kitapların, öğretmenlerin, büyüklerim ve benim ilkin yok etmeye çalıştığımız kimseyi. Fazla yük yüzünden daha güç keşfedilir gibi görünüyordu bana şimdiden. Ama keşfi de bir o kadar faydalı ve değerliydi. O zamandan sonra bu ikinci, bu yetiştirme, üzerine eğitimin damgası basılmış yaratığı küçümsedim. Üzerindeki yazılar silinmiş kağıtlara benzetiyordum kendimi. Aynı kağıt üzerinde yeni yazılmış olanların altında son derece değerli, pek eski bir metin bulan bilim adamının sevincini tadıyordum. Neydi bu gizli metin? Bu metni okumak için yeni metinleri silmek gerekmez miydi her şeyden önce? Tamamıyla katı ve sınırlayıcı olan önceki ahlakıma uygun düşen, çelimsiz ve çalışkan insan da değildim artık. Bunda bir iyileşmeden de öte bir şeyler, hayatın çoğalması, hayatın coşması vardı. Düşüncelerime dokunacak, birer birer dokunacak, hepsini işleyecek, hepsini coşturacak, varlığımın en uzak, en ince, en gizli liflerini renklendirecek olan, daha zengin, daha sıcak akan bir kan vardı. Güçlülüğe de, zayıflığa da alışılır çünkü. Varlık sahip olduğu güçlere göre şekillenir. Ama gücüm artsın, daha fazlasını yapabilmeyi sağlasın ve... Bütün bu düşüncelere o zamanlar sahip değildim daha. Burada çizdiğim resim de beni yanıltıyor. Doğrusunu söylemek gerekirse, hiç mi hiç düşünmüyordum ben. Kendimi incelemiyordum. Mutlu bir alın yazısı yol gösteriyordu bana. Çok hızlı bir bakış, ağır değişimin gizemini bozar diye korkuyordum. Silinmiş harflere yeniden belirmeleri için zaman vermek gerekiyordu. Onları biçimlendirmeye çalışmak değil. Böylece beynimi terk etmedim ama nadasa bıraktım. Kendimi kendime, nesnelere verdim şehvetle. Bu da bana tanrısal göründü. Sirakuza'dan ayrılmıştık. Taormina'yı La Mole bağlayan sarp yolda bağırarak koşuyordum. Yeni bir varlık, yeni bir varlık. Bu yeni varlığı çağırıyordum. Yani yeni çabam, o zamanki sürekli çabam, eski eğitimimi, ilk ahlakıma borçlu olduğuma inandığım her şeyi düzenli olarak yerden yere vurmak ya da yok etmekti. Bilimimi kararlı bir şekilde hor görerek, bilim adamı zevklerimi küçümseyerek Agrigento'yu görmeye yanaşmadım. Birkaç gün sonra da Napoli'ye giden yolun üzerinde bulunan, hala eski Yunan'ın soluk alıp verdiği Paestum tapınağında durmadım bile. Ancak 2 yıl sonra bilmem hangi tanrıya dua etmek için gittim oraya. Yegane çabadan söz etmek niye? Mükemmelleştirilebilir bir varlıkla ilgilenir gibi ilgilenmesem nasıl ilgilenebilirdim kendimle? İradem bulanık bir şekilde hayal ettiğim bu bilinmedik mükemmelliğe uzanmak için coştuğu kadar hiç coşmamıştı. Bedenimi güçlendirmekte, tunçlaştırmakta kullanıyordum bütün irademi. Salerno yakınlarında kıyı şeridini terk ederek Ravello'ya geldik. Burada hava daha keskindi. Oyuklarla, sürprizlerle dolu kayaların çekiciliği, küçük vadilerin bilinmeyen derinlikleri kuvvetime, sevincime yardım ederek hızımı artırdı. Ravello kıyıdan ne kadar uzaksa gökyüzüne de o kadar yakındır. Dik bir yükseklik üstünden uzak ve düz Paestum kıyısına bakar. Norman egemenliği altındayken önemli sayılabilecek bir kentti burası. Şimdi artık ufak bir köyden başka bir şey değil. Yabancı olarak da yalnız biz vardık sanırım. Otele dönüştürülmüş eski bir manastır konuk etti bizi. Kayanın ucuna kurulmuştu, taraçaları, bahçesi havada durur gibiydi. Asma dallarıyla kaplı duvarın ardında ilkin denizden başka hiçbir şey görünmezdi. Ravello'yu kıyıya patikalardan çok, basamaklarla bağlayan ekili toprakların aşağıya inişini görebilmek için duvara yaklaşmak gerekirdi. Ravello'nun yukarısında ise dağ uzayıp giderdi. Zeytin ağaçları, kocaman keçi boynuzu ağaçları, gölgelerinde tavşan kulakları, daha yukarıda bol miktarda kestane ağacı, serin bir hava ve kuzeye özgü bitkiler, daha aşağıda denizin kıyısında ise limon ağaçları. Toprağın eğimine göre sıra sıra dizilmiş ufak tarlalarla aşağı yukarı birbirlerinin aynı olan bahçeler basamak basamak sıralanmışlar. Ortalarından bir uçtan öbür uca uzayan dar bir yol geçiyor. Sessizce bir hırsız gibi girilir buraya. Bu yeşil gölgenin altında düşlere dalınır. Yapraklar sıktır, kalındır. Bir tek ışık çizgisi bile dosdoğru geçemez aralarından. Yoğun bal mumu damlaları gibi limonlar sarkar. Hoş kokulu limonlar, gölgede beyaz ve yeşilimsidirler. Hemen elinizin altında susuzluğunuzu giderebileceğiniz mesafededirler, tatlıdırlar, kekremsidirler, serinlik verirler. Gölgeleri öylesine serindi ki beni hala terleten yürüyüşten sonra durmayı göze alamıyordum. Bununla birlikte basamaklar gücümü kesmiyorlardı. Ağzım kapalı çıkıyordum bu basamakları. Molalarımın arasını gittikçe uzatıyordum. Şuraya kadar durmadan gideceğim diyordum kendi kendime. Sonra hedefime varınca okşanan gururumu ödül kabul ederek uzun uzun derin derin soluk alıyordum. Hem öyle soluk alıyordum ki havanın göğsüme daha etkili bir şekilde girdiğini duyar gibi oluyordum. Eski günlerdeki dikkatle, süreklilikle bakıyordum gene bedenime, ilerliyordum. Sağlığımı böylesine çabuk geri kazanmama şaşıyordum bazen. Başlarda rahatsızlığımın ciddiyetini abarttığım düşündüğüm oluyordu bu yüzden. Çok hasta olduğumdan şüphe ettiğim, kan tükürüşüme güldüğüm, iyileşmemin daha güç olmayışına üzüldüğüm oluyordu. İlkin bedenimin ihtiyaçlarını bilmediğim için kendime aptalca bir tedavi uygulamıştım. Sabırla inceledim bedenimi. Tedbirli olmak ve bakım konusunda öyle istikrarlı bir ustalığa erişmiştim ki oyun oynarcasına eğleniyordum. En ufak bir hava değişikliğine bile hastalıklı bir duyarlılık göstermem ise beni çok üzüyordu. Ciğerlerim iyileştikten sonra bu fazla duyarlılığı sinirlerimin zayıflığıyla açıklıyordum artık. Hastalığın kalıntısıydı bu. Bunu da yenmeye karar verdim. Tarlalarda göğsü bağrı açık çalışan kimi kılıksız köylülerin güzel, yanmış, içlerine güneş sızmış tenlerini gördükçe benim de onlar gibi yanmak geliyordu içimden. Bir sabah soyundum, kendime baktım. Fazla zayıf kollarımı, en büyük çabaların bile yeterince geriye atamadıkları omuzlarımı, hele derimin aklığını, daha doğrusu solmuşluğunu görmek içimi utançla, gözyaşlarıyla doldurdu. Çabucak giyindim, her zamanki gibi Amalfi'ye doğru inecek yerde kısacık otlarla, yosunlarla kaplı evlerden uzak, yollardan uzak kayalara doğru yöneldim. Burada benim kimsenin görmeyeceğini biliyordum. Vardığımda ağır ağır soyundum. Hava serin gibiydi ama güneş yakıcıydı. Bütün bedenimi onun alevine sundum. Oturdum, yattım, döndüm. Altımdaki sert toprağı hissediyordum. Yabani otlar kımıldadıkça bedenime sürtünüyorlardı. Rüzgar almayan bir yerde bulunduğum halde titriyor, her esintide ürperiyordum. Az sonra hoş bir yanma hissi kapladı bedenimi. Bütün varlığım derime hücum ediyordu. Ravello'da 15 gün kaldık. Her sabah bu kayalıklara gelip yanıyordum. Çok geçmeden üzerime giydiklerim fazla gelmeye, rahatsız etmeye başladı. Güçlenen derim artık terlemez oldu. Kendi sıcaklığıyla korunmasını bildi. Son günlerden birinin sabahında, Nisan ayının ortasındaydık, daha fazlasını da göze aldım. Sözünü ettiğim kayalıkların girintilerinden birinde duru bir kaynak suyu akıyordu. Çağlayan haline düşüyordu. Suyu pek fazla değildi, orası öyle ama çağlayanın altında daha derin bir havuz oymuştu. Çok berrak olan su burada biraz oyalanıyordu. Üç kere gelmiştim buraya, eğilmiştim, kıyıya uzanmıştım, susuzlukla, arzuyla dolu, kayganlaşmış, düzleşmiş kayanın dibini uzun uzun seyretmiştim. Ne bir pislik ne de bir ot görünüyordu üzerinde. Güneş titreyerek, nakışlanarak sızıyordu buraya. Dördüncü gün, önceden verilmiş bir kararla geldim, her zamankinden de duru suya doğru ilerledim. Bu kez hiç düşünmeden bir çırpıda dalıverdim suya. Hemen üşüdüm, sudan çıktım, otların üzerine güneşe uzandım. Etrafta hoş kokulu naneler vardı. Bunlardan topladım, yapraklarını buruşturdum, ıslak ama ateş gibi yanan bütün bedenimi ovdum bunlarla. Uzun uzun kendimi seyrettim. Artık utanç duymuyordum, sevinçliydim. Şimdilik pek güçlü değilsem de güçlenebilecek gibiydim. Ahenkli, şehvetli, hatta neredeyse yakışıklı buluyordum kendimi. 7. Böylece tüm etkinliğimi, tüm çalışmamı bedensel faaliyetlere indirgedim. Bunlar değişen ahlakımdan ileri geliyorlardı şüphesiz. Ama bana daha şimdiden yalnızca bir alıştırma, bir araç gibi görünüyorlardı. Beni bir hedef olarak tatmin etmiyorlardı artık. Bu arada başka bir icraatım daha oldu. Belki size gülünç gelir ama ben ne kadar çocuksu olursa olsun varlığımın özündeki değişimi dışarıya vurmak ihtiyacımı belirttiği için söyleyeceğim. Amalfi'de saçlarımı kazıtmıştım. O güne kadar saçlarım neredeyse kazınmış gibiydi, sakalım uzundu. Saçlarımı pekala başka bir şekle sokabileceğim aklımın ucundan geçmiyordu. Kayanın üstüne ilk defa çıplak oturduğum gün birdenbire bu sakal beni rahatsız etti. Çıkarıp atamadığım son elbise gibiydi. İğreti gibi geliyordu bana. Özenli, sivri değil de dört keşe kesilmişti. Tiksinti verici ve gülünç göründü bana. Otel odasına dönünce aynaya baktım. Hiç beğenmedim halimi. O zamana kadar ne olmuşsam ona benziyordum. Bir çartist. Fransızca. İngiltere'de 19. yüzyılda demokrasiye uygun bir yasa isteyenlerden yana olanlara denir. Öğle yemeğinden hemen sonra kararımı vermiş olarak Amalfi'ye indim. Şehir pek küçüktü. Meydandaki sıradan dükkanla yetinmem gerekti. Pazarın kurulduğu gündü, dükkan doluydu. Uzun uzun beklemek zorunda kaldım. Ama ne endişe verici usturalar, ne sararmış fırça, ne koku, ne de berberin sözleri kararımdan döndürebildi beni. Sakalımın makasın her dokunuşuyla yere düştüğünü hissettim. Bir maskeyi yüzümden çıkarır gibiydim. Olsun varsın. Tıraştan sonra kendimi gördüğümde içimi dolduran ve elimden geldiği kadar bastırmaya çalıştığım duygu sevinç değil korku oldu. Bu duyguyu tartışmıyorum, üzerine parmağım basıyorum. Hatlarımı oldukça güzel buluyordum. Hayır, korkum, zihnimin çırılçıplak görünüyor olduğunu düşünmemden ve bu düşüncelerimin bana aniden tekinsiz gibi görünmüş olmasından kaynaklanıyordu. Buna karşılık saçlarımı uzatıyordum. İşte hala işsiz olan, yeni varlığımın bulabildiği bütün iş buydu. Bu yeni varlıktan benim için şaşırtıcı eylemler doğacağını düşünüyordum. Ama daha sonra diyordum kendi kendime, varlık iyiden iyiye oluşunca. Bekleyerek yaşamak zorundaydım. Descartes gibi geçici bir ağırlık içindeydim. Marcelin bu yüzden aldandı bu konuda. Bakışımın değişmesi, hele sakalsız göründüğüm gün hatlarımın yarattığı yeni ifade belki de kaygılandırabilirdi onu. Ama daha şimdiden iyi göremeyecek kadar fazla seviyordu beni. Hem de onu elimden geldiği kadar rahatlatıyordum. Kendimi yeniden keşfetmeme ket vurmaması önemliydi. Bunu ona fark ettirmemek için gizlemek zorundaydım. Kısacası Marcel'in sevdiği kişi, evlendiği kişi yeni ben değildim. Bunu saklayayım diye kendi kendime tekrarlayıp duruyordum. Böylece istikrarlı olmak ve geçmişe sadık kalabilmek için çizdiğim görüntü günden güne daha da yanıltıcı bir hal alıyordu. Marcel'le ilişkim her gün biraz daha büyük bir aşkla coşmuş olsa da aynı kaldı. Kendimi gizleyişim bile düşüncemi vereceği hükümden koruma ihtiyacına bu adı vermek doğru olur mu bilmem, kendimi gizleyişim bile aşkımı şiddetlendiriyordu. Bu oyunun beni sürekli Marcelin'le ilgilenmek zorunda bıraktığını söylemek istiyorum. Belki de yalan söylemek zorunda kalmak biraz güç gelmişti bana ama en kötü sayılan şeylerin, yalnız yalanı örnek alalım, hiç yapılmadıkları için zor olduklarını ama tekrarlandıkça kolay, hoş, eğlenceli olduklarını, çok geçmeden de doğalmış gibi göründüklerini çabucak anladım. Böylece kendilerine duyduğumuz ilk tiksintiyi yendiğimiz her şeyden olduğu gibi bu kendimi gizleme işinden de zevk almaya, oyalanmaya başladım, bilinmeyen yeteneklerimle oynadığım oyun gibi. Ve her gün daha zengin, daha dolu bir hayat yaşamaya başlamıştım. Daha lezzetli bir mutluluğa doğru ilerliyordum. 3. ayrımın sonu, sayfa 58.